Bu kitap Altı Nokta Köller Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Gizem Er. Eserin adı Cam Kırıkları. Yazarı Erdal Öz. 2001 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü. Türü öykü. Can Yayınları. 7. basım Aralık 2008. ISBN 978-975-07-01-04-7. Bu kitap 106 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ağustos 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. 2001 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü. Erdal Öz. Cam Kırıkları. Elbette kendi yaşantılarımdan yola çıkarak yazdım bu öyküleri ama hiçbiri birebir yaşanmış olan değildir. Belki yaşanacak olandır, yaşatacak olandır. Yazarken değil ama yazıp bitirdikten sonra her öykünün kendi gelişimini, oluşumunu gerçekleştirmeye çalıştığını gördüm. Öyküyle benim aramda sık sık sürtüşmeler, didişmeler oldu. Ama sonunda öyküyü yazmaya beni iten, yaşanmış olandan bambaşka, yepyeni bir gerçeklik çıktı ortaya. Öykünün büyüsüydü bu. Bu doyumu, bu keyfi, bu büyük acıyı dile getirmek çok zor. Erdal Öz. Erdal Öz'ün Can Yayınları'ndaki öteki kitapları, Bir Gün Yine Ağlı Turnam, Gezi İzlenimleri, Kanayan Öykü, Defterimde Kuş Sesleri, Anılar, Gülünün Solduğu Akşam, Anılar, Havada Kar Sesi Var, Öyküler, Odalarda, Öyküler, Sular Ne Güzelse, 1998 Sait Faik Hikaye Armağanı, Yaralısın 1976 Orhan Kemal Roman Ödülü. Çocuk kitapları Alçacıktan Kar Yağar, Babam Resim Yaptı, Dedem Korkut Öyküleri. Erdal Öz. 26 Mart 1935'te Sivas Yıldızeli'nde doğdu. Devlet memuru olan babasıyla birlikte Türkiye'nin değişik yerlerine dolaştı. Tokat Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Türk Dil Kurumu Yayın Kurulu'nda Türk Sinematek Derneği Ankara Şubesi'nde çalıştı. İstanbul'da üniversite çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte A Dergisi'ni çıkardı. İlk öykü kitabı Yorgunlar 1960'ta A Dergisi yayınları arasında çıktı. İlk romanı Odalarda aynı yıl Varlık Yayınları'nca yayınlandı. Ankara'da Sergi Kitap Evi'ni kurdu. 12 Mart askeri darbesiyle başlayan karanlık dönemde siyasal görüşlerinden dolayı 3 kez tutuklandı, hapis yattı ama yargılanma sonucunda aklandı. 12 Mart döneminin baskılarını ve bu baskılara karşı direnişi işlediği Yaralısın adlı romanıyla 1975 Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer görüldü. 1975-1981 yılları arasında Cem Yayın Evi'nin Arkadaş Kitaplar adlı çocuk edebiyatı dizisini yönettikten sonra 1981'de Can Yayınları'nı kurdu. Çok sayıda yazarı Türk edebiyatına kazandırmanın yanı sıra dünya edebiyatının saygın yazarlarının yapıtlarını yayınladı. Sular Ne Güzelse adlı kitabıyla 1998 Sait Faik Hikaye Armağanı'nı, Cam Kırıkları adlı yapıtıyla 2001 Sedat Simavi Öykü Ödülünü aldı. Kanayan 1973 adlı öykü kitabında Deniz Gezmiş Anlatıyor 1976 ve Gülünün Solduğu Akşam 1986 adlı anı romanlarında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı öncesindeki yaşantılarını ve kendi izlenimlerini dile getirdi. Gülünün Solduğu Akşama girmeyen notlar ve izlenimlerini 2003'te Defterimde Kuş Sesleri'nde topladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği gezisinin izlenimlerini içeren Ağlı Turnam 1976, 1998'de Bir Gün Yine Ağlı Turnam adıyla yeniden yayınlandı. Havada Kar Sesi Var adlı öykü kitabı 1987'de basıldı. Dedem Korkut Öyküleri 1979, Alçacıktan Kar Yağar 1982, Babam Resim Yaptı 2003 adlı 3 çocuk kitabı yayınladı. Erdal Öz'ü 6 Mayıs 2006 günü yitirdik. Cam Kırıkları. Yeşil ceketlisi anlatıyor, mavi gömleklisi dinliyor. Dinliyor mu belli değil. Ben masanın bir ucundayım. Masanın öbür ucunda iki kişi daha. Uzunca bir masa. Benim karşım boş. Dumandan gözlerim yanıyor. Yeşil ceketlisi durmadan anlatıyor. Hem içiyor hem anlatıyor. Kulağıma yapışıp kalan saçma sapan şeyler. bir gecede bilmem şu kadar para harcadı. Küçük bilmem ne kulüpte aşka gelip nara attı, silah çekti, sonra da kapı dışarı edildi. Beş parasılıktan parkta geceledi. Böyle şeyler işte. Sonra emekli bir albayın paltosunu bozdurup kendine ceket yaptırdı. Sonra bardağını alıp geliyor, karşıma oturuyor. Başlıyor anlatmaya. Bakın, bu anlatacağım olay çok ilginçtir. Bana mı söylüyorsunuz? Dinle, diyor. Savcıydım o zamanlar. Siz mi? Diyorum. Dinle, diyor. Genç yakışıklı bir savcıydım. Bilmem anlatabildim mi? Bir tiyatro topluluğu gelmişti kasabaya. Kasabaya bir tiyatro topluluğu gelmiş. Savcıymış bizimki. Tiyatrodaki kızlardan ikisi çok güzelmiş. Taze badem gibiydiler, diyor. Geğiriyor. Uzanıp rakısından bir yudum alıyor. Elinin tersiyle ağzını siliyor. Tiyatroculara haber salmış. İşiniz bitince hepinizi şehir kulübünde bekliyorum. Hepiniz davetlimsiniz, diye. Savcıydım, bilmem anlatabildim mi, diyor. Bir sigara yakıyor. Şehir kulübünde masaları donattım. Nasıl ama, görmeliydiniz. Bütün adliyeciler oradayız. Sonra kasabanın ileri gelenleri, emniyet müdürü, cezaevi müdürü, kaymakam, jandarma komutanı, mal müdürü. Kasabanın eşrafı da orada. Herkes canım, içiyoruz. Gece yarısı saat 1'e doğru gelmiş tiyatrocular. Geldiler. Aa, bir baktım yanlarında iki kaknem karı. Bakmış, baktık demiyor, baktım diyor. Al birini, vur öbürüne. Kemirilmiş iki pirzola kemiği. Hani kızlar ulan, demiş, üstüne yürümüş. Keltoş toparlak tiyatrocunun. Bir elim de havada, diyor. İndireceğim Osmanlı tokatın herifin suratına, bilmem anlatabildim mi? Hastalandılar savcı bey, demiş keltoş toparlak tiyatrocu. Ulan orospu çocuğu, dedim, yürüdüm üzerine. Geri kaçtı, diyor. Bunu derken gözlerimin içine bakıyor, sanki bana sövüyor gibi canlandırıyor anlattığı sahneyi. Çevreme çekinerek göz atıyorum, bana sövdüğünü sanmasınlar diye ister istemez gülümsüyorum. Gözlerini gözlerime dikmiş, bir eli havada. Az sonra Osmanlı tokatını suratımda patlatacak sanki. Çevredekileri aldırmamaya, biraz da duyurmaya çalışarak yüksek sesle ''Hak etmiş ama'' diyorum. ''Vursaydınız suratının ortasına. Oysa bana ne?'' ''Vurmadım'' diyor. ''Vuramadım. Gözlerimi gözlerinden kurtaramıyorum. Bir de ağır ki gözleri. Öyle olsun.'' demiş. Rakısına uzanırken gözlerini çekiyor üzerimden. Eğilip bakıyorum masanın öbür ucuna. Mavi gömleklilerin gözleri üzerimizde. Gülümsüyor. Bardağını kaldırıyor. Bardağımda kalan rakıyı başıma dikiyorum. Cacıktan bir kaşık alıyorum. Yüzüne bakmamak için bir kaşık, bir kaşık daha. Savcı bozuntusu anlatıyor. Masadaki arkadaşlara rezil oldum, diyor. Saat 2'ye doğru hesabı ödeyip çıkmış. İki adamım da dışarıda, köşe başında beni bekliyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Kollarını açıyor. İri kıyım ikisi de, diyor. İkisi de siirtli. Gidin temizleyin şunları, desem. İkisi de o anda. Bana bakmadığını sezdiğim anda başımı kaldırıyorum. Gözlerini ovalıyor. Gidin ulan, şu iki tiyatrocu kızı alıp getirin otelden, demiş. Çeyrek saat geçti geçmedi, diyor. Elimde olmadan bakıyorum, gözlerinde müthiş bir güven duygusu. İki kızı da battaniyeleri sarıp getirmişler. Gülüyor, keyifle gülüyoruz. Ama nasıl? Elimde olmadan nasıl, diyorum. Yine gözleri gözlerimde bana anlatıyor. İkisi de incecik gecelikleriyle. İkisinde de kısacık iki pembe kombinezon. Kombinezon derler o dantelli incecik zımbırtıya, değil mi? Masada birkaç ağızdan evet çıkıyor. Belli ki bütün masa bizimkini dinliyor. Uykudan uyandırmışlar kızları. Battaniyeleri sarıp atmışlar omuzlarına. Getirdiler, diyor. Bir sessizlik oluyor. Bardağına rakı koyuyorum. Kendi bardağıma da. Sessizlik uzuyor. Neden sonra? Öteden biri. Diyor. Esmerini kaymakam beye gönderdim. Sarışını ben aldım. Adı Günay mıydı? Sunay mıydı? Sabaha kadar hem içtik hem... Elini yumruk yaptı, öbür elinin dibine vuruyor. Ben öyle karı görmedim. Bir de civelek. Hıyar gibiymiş memeleri. Dipdiri uzun uzun şeylerdi. Taze hıyar gibi. Anlatabildim mi? Diyor. Belli ki atıyor. Atsa ne olur, atmasa ne olur. Bakınıyorum, boş bir masa olsa kalkacağım. Her yer tıklım tıklım. Garsondan kavun istiyorum, sigara yakıyorum. Önümdeki rakı bardağı terlemiş. İskemlemi geriye itip arkalığına dayanıyor. Köşedeki masanın üstündeki radyodan gelen müziği tanıyorum birden. Charlie Chaplin'in Sahne Işıkları filminde kullandığı müzik. Kendi bestesi. Birden bir boşlukta gerilere çekiliyorum. Sahne ışıklarını gördün mü, diyor. Bu soruyu sorduğuna çok seviniyorum. Öyle tatlı ki sesi. Gördüm, diyorum. Nasıldı ama, diyor sevgilim. Sen o yürüyemeyen kızdan çok daha güzelsin diyorum. Gülüyor. Nasıldı ama kızın yürüyüşü diyor pembemsi sesiyle. I am walking, I am walking. Gözlerin içine bakıyorum. İki koyu kahverengi gözün bebeğinde görüntümü görmek sevindiriyor beni. Geceyi onunla geçirecek olmanın gerilimi içinde uzanıp öpmek istiyorum dudaklarını. Geri atıyor kendini. Küçücük ellerini avuçlarımın içine alıp sıkıyorum. Yumuşak, kaygan, kemiksiz gibiler. Gece yurda dönmeyecek, izin almış. Odamda şarap içeceğiz, şiirler okuyacağız. Tabii canım dururlar mı? Keltoşlu arkadaşları doğruca karakola gitmişler. Emniyet müdürü oyalamış onları. Ulan Cumhuriyet'in savcısına bu numara yapılır mı diyor. Kızlar şikayetçi olmadılar. Savcı bey de kaymakam bey de çok kibardılar. Ağırladılar bizleri. İçkiler içip şarkılar söyledik birlikte. Hepsi bu dediler. Kasabadan ayrılırken çiçeklerle uğurlattım onları. Yeniden dolduruyorlar bardağımı. Beyaz buğulu bardak gidip gidip gelmeye başlıyor önümde. Elimi uzatsam tutamayacakmışım gibi. Durmadan terliyor bardak. Bardağın hemen ötesinde mavi çizgili masa örtüsünün son üç mavi çizgisi. Son çizginin üzerinde sevgilimin çıplak ayağı. Eli kadar güzeldir ayakları sevgilimin. Az öpüp okşamadım onları. Ayağından çekip çıkardığı ayakkabısını havada sallayıp içindeki kumları döküyor. Dönüp denize bakıyor. Deniz ne güzel. O söyleyince deniz daha da güzel. İçimden geçenleri ona söyleyemiyorum. Gülüyor, anlıyor. Çok tatlısın diyorum. Ayağını önümüze sokulup kumlara yayılan denize uzatıyor. Tam ayağının ucundan geri çekiliyor deniz hışırtıyla. Her akşam o ıslık sesi, hep o saatte. Uyuyamıyorum. Yavaşça kalkıp birden açıveriyorum pencereyi. Kimsecikler yok. Ay aydınlığında görünür, hiçbir kıpırtı yok. Mavi gömleklisi anlatıyor bu kez masanın öbür ucundan. Vay anasını diyor karşısındakine. Dinle diyor mavi gömleklisi. Garson getirdiği bir dilim kavunu masanın ortasına bırakıyor. Uzanıp kavunu önüme çekiyorum. Laleli'ye inen yokuştayız. Aksaray'dan sağa dönüp yukarı çıkıyoruz. Çevremiz çiçeklerle dolu, geyiklerle. Çiçekler olanca sessizlikleriyle bir bir açılıveriyorlar. Geyikler papatyaları ezmemeye çalışarak uzun atlayışlarla, müthiş bir hızla su gibi akıp gidiyorlar önümüzden, yanımızdan. Elini avucumda döndürüyor. O büyük su kemerinin altından geçiyoruz. Bu kemerin adını biliyor musun? Diyor. Bilmiyorum diyorum gözlerine bakarak. Bozdoğan kemeri diyor. Bozdoğan kemeri diye yineliyorum. Dün de geçmiştik buradan diyor. Hiç farkında değilim diyorum. Dönüp saçlarımı okşuyor. Kaldırımın kıyısına çekiyorum onu. Yüzünü iki avucumun içine alıyorum. Dudaklarını uzatıyor. Üst dudağını dişlerimin arasına alıp hafifçe ısırıyorum. Bize gidelim mi diye fısıldıyorum. Saat kaç diyor. Bakıp söylüyorum. Allah kahretsin. Yurda dönmeliyim. Geç kaldım diyor. Dönüyoruz. Bu kez hızlı yürüyoruz. Bu yaz İzmir'e gelecek misin diyor. Gelmemek olmaz diyorum. Gidemeyeceğimi biliyorum oysa. Ne zaman gelirsin diyor. Fuar zamanı diyorum. İçime birden bir avuç cam kırığı atılıyor. Binlerce cam kırığı. İçim kıpkırmızı kan. Seninle Kadife Kale'ye çıkarız diyor. Çıkarız sevgilim diyorum. Bir geyik alıp onu Kadife Kale'ye çıkarıyor. Ben arkalarda kalıyorum. Kadife Kale'den bütün İzmir'i seyrederiz diyor. İmbat mı eser İzmir'de diyorum. Nereden biliyorsun İmbat'ı diyor. İzmir'de daha önce hiç bulundun mu? Hayır diyorum. Duydum, imbat esiyor. İzmir soluk alıyor akşamüstü. Kadife Kale'deyiz. Eli yine elimde. Avucumun içinde küçücük yumruğunu döndürüp duruyor. Bacaklarımız birbirine yapışık. Bir alacakaranlık duvarın üzerindeyiz. Karşı yaka ışıklar içinde. Benim içimde ise cam kırıkları. İzmir'e gidemeyecek olmanın anlatılmaz sıkıntısı. Eli sıcacık. Dudaklarını ağzımda hafifçe çiğneyip dilimi ağzında dolaştırırken, tam göğsünü avucumda sıkarken, içsene. Bir zamanlar savcı olan, çok konuşan yeşil ceketlinin yarı kapanık gözlerini gözlerimde buluyorum. Hadi bakalım diyor. Bardağını bardağıma vuruyor. Yarımlanmış bardağımı ağzıma götürüyorum ama içmiyorum. Ya böyle işte diyor. Sonunda beş parasız evlendim o kızla. Hangi kızla? Bana bakarak söylüyor. Anlattıklarını kaçırmışım. Anlamış gibi başımı sallıyorum. Mavi gömleklisi atılıyor öteden. Olsun diyor. Yaşamışsın ya sen ona bak. Eğilip bana soruyor mavi gömlekli. Sen ne dersin bu işe? Haksız mıyım? Eğilip bakıyorum. Mavi gömlekli bir uzaklaşıp bir yakınlaşıyor. Niye bana soruyor bunu? Bana ne? Yo haklısın diyorum haklısın. Gördün mü, arkadaş da hak verdi diyor mavi gömlekli. Olsun diyorum karşımdakine. Bu kez gözleri üzerimde mi değil mi fark edemiyorum. Yaşamışsın ya, sen ona bak. Orası öyle diyor karşımdaki. Orası öyleymiş. Sıkıldım. Kalkmak istiyorum. İskemleye yapışmış gibiyim. Biri yardım etse, şu adamlar susalar, şu ışıklar sönse, şu kendimi sokakta bulsam. Gecenin içinde yürüsem, eskiden olduğu gibi. Doğruca Bozdoğan kemiğinin oralara. Elimde yarım bir sigara, dudağımda soluk ama benim olan bir ıslık. Belki sahne ışıklarının o tatlı ezgisini fısıldayarak, kemerin altından yürüyüp geçeceğim. Ne o, kalkıyor musun diyor bir ses. Başımı sallıyorum. Ya bu saatte nereye? Bir elim havada, Bozdoğan kemerine diyorum. 1962-2001. O eski denizde. Ben Gelibolulu'yum. Uzun, kırçıl sakallığının altında genişçe bir yüz. Ağarmış saçları oldukça seyrelmiş. Saç dipleri parlıyor, akşam güneşinin pembe ışıltısında. 50 yaşlarında bir Gelibolulu. Ben de okuttum çocuklarımı diye övünüyor. Üçünü de okuttum. Üçü de erkek. Üçünün de erkek oluşu belli ki onun için çok önemli. İkisi zar zor bitirebildi ilkokulu ama küçük iyi okudu. Ortaokulu Gelibolu'da okuttum. Hiç sınıfta kalmadı, akıllı çocuktu. Sonra dükkan açtım ona. Ben onlara baktım. Şimdi de onlar bana bakıyorlar. Kırışık, esnemiş, alnına akşam güneşi vuruyor. Biraz eğiliyor, kıstığı gözlerini güneşten kaçırıyor. Eskimiş ama sağlam bir yanı var. Büyük oğlum Gelibolu, Lapseki arasında motorla yolcu taşır. Ortanca da Edremit'ti. Akçay'da Kalafat. Tekneler yapıyor, sandallar yapıyor. Belli ki hiçbir yanıt beklemiyor artık. Belli ki hiçbir sorusu kalmamış, içi rahat. Bu şimdi oturduğumuz yer var ya, buranın altı denizdi, diyor. Şaşkınlıkla yüzüne bakıyorum. Şaşkınlığın hoşuna gidiyor. 35-40 yıl önce buralar böyle değildi. Buralar hep denizdi. Nahşuralara kadar sokulurdu deniz. Motorlarımızın halatlarını oraya demir halkalara bağlardık. Sonra deniz çekilmiş buradan. Deniz çekilir mi? Deniz niye çekilsin? Denizi doldurmuşlardır, diyorum. Dinlemiyor gibi başını sallıyor. Hemen ötemizde sıska bir adam denize giriyor. 30-40 yıl öncenin o eski denizi yokmuş artık. Gelibolulu öyle dedi. Sıska adam yeni bir denize giriyor. Gömleğinin uçlarını ıslanmasın diye belinde düğümlemiş. Altı çıplak. O denize sokuldukça ben oturduğum yerde üşüyorum. Bir Mevlid Ağa vardı Samatya'da. Bir Mevlid Ağa'yı yıllar öncesinden Samatya'dan çekip getiriyor Gelibolulu. Sıkışıp yer açıyoruz. Oturuyor. Upuzun bir adam Mevlid Ağa. Sol kolunun dirseğinden ötesi yok. Gelibolulu ona şarap ısmarlıyor. Uzaktan, akşamın ortasından, ışıklar içinde geçen büyük bir yolcu gemisi görüyorum. Kıçında tanımadığım bir bayrak. Bacasından çıkan duman akşamın alacasından daha koyu, kapkara. Dumanı bir kara bulut gibi gemiyle birlikte gidiyor. İleride demirlemiş. Günaydın teknesi. Onun ötesindeki tekneler bir anda oldukları yerde inip inip kalkıyorlar, sağa sola itişiyorlar. Islanmasın diye gömleğinin uçlarını belinde bağlamış sıska adam tepeden tırnağa ıslanmış. Koşarak kıyıya çıkıyor. Gülüyoruz. Önünde küçücük kara bir çuk sallanıyor. Gülüyorum. Açıktan bir gemi geçmiştir diyor Gelibolulu. Geçen geminin dalgası bu. Gülmemi tutamıyorum. Gözüm önünden gitmiyor tepeden tırnağa ıslanmış küçük kara çüklü adam. Geminin dumanı geminin gittiği yöne gitmez. Ak yakalar, kırçıl önlükler. Ellerim hep sulu boya. Resim dersindeyiz. Deniz resmi yapıyoruz. Fırçamı durmadan maviye sürüp kağıdımı boyuyorum. Deniz, o güne dek görmediğim, bilmediğim deniz. Biliyorum ki mavi. En azından resimlerde gördüğüm deniz. Ortasında bir gemi. Bacasından kapkara dumanlar çıkaran. Havada beyaz kuşlar, tepede güneş. Sürdüğüm maviler, resimlerden gördüğüm, söyledikleri mavi. Sulu boya kutumdaki mavi. Hep maviye sürüyorum fırçamı. Önümdeki resim kağıdıyla birlikte üstüm başımda denizleniyor. Annem bana kağıttan kayık yapmayı öğretmişti. Kağıdı katlar, katlar, iki ucundan tutup iki yana şöyle bir çekince ortaya bir kayık çıkardı. Üçgenlerden oluşmuş bir kayık. Gemi dedikleri de kayığın büyüğü olsa gerekti. Kağıdın ortasına gemiyi üçgenlerle çiziyorum. Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu bilerek çiziyorum. Demek ki bir geminin de iç açılarını toplasak 180 derece edecek. Çiziyorum, gemi oluyor. Geminin üstüne tam ortaya kalınca bir boru oturtuyorum. Bu da geminin bacası. Geminin sarı olacak. Gemimi sarıya boyuyorum. Sarılar çizgilerin dışına taşıyor. Beyazlara, mavilere karışıyor. Sonra sulu boya kutumda kara boyaya sürüyorum fırçamı. O yuvarlak kara boyada ne kadar gemin dumanı varsa hepsini alıp gemimin bacasının biraz üzerine koyuyorum. O sarışın öğretmen gelip başıma dikiliyor. Gülüyor. Ellerini görüyorum sıramın üzerinde. Şişko, beyaz eller. Tırnakları koyu kırmızı. Yüzüne bakamıyorum. Bu gemi değil mi? Diyor. Başımı sallıyorum. Peki ama geminin dumanı neden bu yana gidiyor? Susuyorum. Ne bileyim ben? Geminin dumanı geminin gittiği yöne gitmez. Bilmez misin? Bilmiyorum. Nereden bileyim? Hem dumanı geminin gittiği yönde gitse ne olur ki? Yavrucuğum. Gemi gider, dumanı arkada kalır, diyor öğretmen. Gülüyor. Kızardığımı biliyorum, fırçamın ucundaki karaları sürüp duruyorum resmin her yerine. Uzaklaşan yolcu gemisine bakıyorum, gittikçe küçülüyor. Dumanı hala tepesinde, gemiyle aynı yöne gidiyor. Mevlid Ağa'ya hep kömür getirirdim, diyor Gelibolulu. Mevlid Ağa upuzun gövdesini şarapla doldurmaya çalışıyor. Söyle Mevlid Ağam, getirdiğim kömürden hiç taş çıkar mıydı? Çıkmazdı, niye çıksın ki? Gülüyor. Yok, bir keresinde getirdiğim kömürden taş çıkmıştı da. Hatırlamıyor musun Mevlid Ağa? Mevlid Ağa söylediğimiz sade kahvesini yudumluyor. Hatırlamıyormuş gibi davranıyor ama belli ki hatırlıyor. Kömürü aldığım madenden bir daha kömür almamıştım. Ondan sonra sana her kömür getirişimde ne derdin bana, unuttun mu Mevlid Ağa? Unutmadım dercesine başını geri atıyor Mevlid Ağa. Her kömür getirişimde bana ne derdi bu koca adam biliyor musun? Ne derdi, diyorum. Kömürün taşlıysa alırım Gelibolulu, derdi. Kaakayı patlatıyoruz. Senin kömüründen çıkan taşlarla Samatya'nın kaldırımlarını döşeteceğim, derdi rahmetli. Dönüp bakıyorum, Mevlid Ağa yok. Sigara dumanı giderek gemi dumanı gibi sarıyor küçük alanı. Kapıyı açık bırakıyorlar. Şimdi dışarı çıksam beyaz bir dumanın kapıdan temiz havaya bulut gibi akışını görürüm. Dumanlı havayla dışarıdaki temiz hava hızla yer değiştiriyor. Üşür gibi oluyorum. Gelibolulu durmadan şarap söylüyor. Durmadan içiyor. İçmek ona yakışıyor. Ben ikinci kupamla yetiniyorum. Bir de Osman Ağa vardı, diyor. Benim dedemin adı da Osman'dı. Bunu ona söylemiyorum. İçimden geçiriyorum. Kum kapıda duraksıyor. Kum kapıda demişim. Ahır kapıda da bir ardiyesi vardı. Osman Ağa'nın iki ardiyesi vardı. Biri ahır kapıda, biri Ayastefonas'ta. Ona da karpuz, odun taşırdım. Neler yapmamış, teknesiyle neler taşımamış ki bu adam. Bu yaşına kadar çok çalıştığı belli. Şimdi de keyfini sürüyor. Onu gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Eski zaman korsanlarının cirit attığı açık denizlerde, günlerden birinde karpuz, odun ve kömür yüklü büyük teknesiyle düşünüyorum onu. O zaman sakalları böyle akçıl değil, belinde kılıcı, ayaklarında yumuşak gemici çizmeleriyle yelkenlerin arasında fıçıları tekmeleyip devirerek basamaklara çıkıp bir geri bir ileri korsanlarla şakır şukur kılıcıyla dövüşürken düşünüyorum onu. Teknenin üstü tam bir ana baba günü. Korsanlar doluşmuşlar güverteye. Bizimkilerin hepsi de Gelibolulu. Başlarına sarılı bir örnek kırmızı mendilleriyle bir dans topluluğu gibi korsanları bir bir şişe geçiriyorlar. Son korsan da denize düşürülünce Gelibolulu güverteye çıkıyor. Kırmızılarını bir sarılı halata silip temizliyor, kılıcını kınına sokuyor. Teknesine yeni bir rota veriyor. Durup onları bekleyen açık denizin dalgasız düzlüğünde bütün yelkenlerini fora edip bir martı gibi süzülerek Osman Ağa'nın iskelesine doğru yol alışını canlandırıyorum kafamda. Buralarda bir karantina olacaktı, diyor. Gözlerimi açıkta bir nokta gibi kalan yolcu gemisinden koparıp yüzüne çeviriyorum. Yine eskimiş yüzüyle şarabını yudumluyor. Buralarda bir yerdeydi, diyor. Karantina, diyor. Bilmediğimi söylüyorum. Kaşları gözlerini örtüyor, başını eğiyor. Uzun süre öyle kalıyor. Sonra yavaşça kaldırıyor başını. Karantinayı bulmak zorundayız, diyor. Masaya doğru eğiliyor, başını bana yaklaştırıyor. Sokul, bir şey söyleyeceğim, diyor. Masanın üzerine eğiliyorum. Buralarda bir yerde bir karantina olacaktı, diyor. Şu garsonu çağırıp sorsak bilir mi ki? Dönüp garsona bakıyorum. Elimle işaret edip çağırıyorum. Buralarda bir karantina olacakmış. Nerede o, diyorum. Aptal aptal gülüyor garson. Eskiden, diyor Gelibolulu, bir karantina vardı buralarda. Sarı taş bir bina. Ne demek karantina abi, diyor garson. Git bir de patronuna sor bakalım, diyorum. Belki o bilir. Pek bir şey anlamadan gidiyor garson. Neredeymiş diye soran gözleriyle bekliyor Gelibolulu. Şarabına yumuluyor. Bu kere giyimlerimizi karantinaya sokmayacaklar mı, diyor. Öyle bir yer kalmamış, diyorum. öfkeleniyor, şarap istiyor. Hiç olur mu öyle şey derken boynunu kaşıyor. Her gelişimizde bizi alırlar, giyimlerimizden soyarlardı, giyimlerimizi tütsüden geçirirlerdi. Şimdi kim soyacak bizi, giyimlerimizi kim tütsüleyecek diyor. Teknede 20 kadar adamım haber bekliyor. Öğren bana çocuk, karantinanın yerini öğren. Garson çekinerek sokuluyor yanımıza. Gelibolu umutlanıyor. Sordum patronu abi, diyor garson. Gelibolu heyecanla sabırsızca başını sallayarak olumlu bir yanıt bekliyor. O da bilmiyormuş, diyor garson. Buralarda öyle bir yer yokmuş. Ben Gelibolu'yum, diyor garsona, görünmez gözlerle. Tamam, diyor garson. Garsonun gözlerinin içine bakıyorum. Hafife almamalı Gelibolu dostum. Tamam kardeşim, tamam, diyorum sert bir sesle. Gelirken bir kupa da şarap getir. Buralarda bir Osman Ağa olacaktı, diyor Gelibolu garsona. Git bul onu, ona sor, o bilir, diyor. Garson yüzünün yarısıyla bana bakarak, Osman Ağa diye de kimse yok burada, diyor. Ardiyesi vardı bu yakınlarda, diyor Gelibolu. Öyle biri yok, diyor garson. Bir tane de Ayastefanos da vardı ardiyesi, diyor Gelibolu. Öyle biri yok buralarda amca, diyor garson. Hadi tamam, diyorum. Sen şimdi bir kupa şarap daha getir, hadi. Şaşkın bir yüzle uzaklaşıyor garson. Bu kez karantinaya giremeden, teknesindeki karpuzları, odunları, kömürleri boşaltamadan, kaşıntılar içinde, gerisin geri Gelibolu'ya yollanıyor Gelibolu dostum. Deniz köpürüyor önümde. Motorun dumanlı, mazot kokulu sesi denizin köpüklerine girip çıkıyor. Belki de son görüşüm bu güzel şehri. Gittikçe uzaklaşan, gittikçe anılarıma yerleşecek olan dağılmış sur duvarlarını, kurşun kubbelerini, dal gibi minareleri görüyorum uzakta. Soluk bir güneş ışığı altında bu güzel şehre ilk gelişimde de böyle olmuştu. İlk denizden, denizin ortasından görmüştüm onu, korkmuştum. O güne kadar gördüğüm kalın, kırmızı bodur minarelere, alçak damlı camilere benzemeyen kocaman kurşun kubbeli, fabrika bacalarını andıran ince uzun minareleriyle uzayıp giden yarısı yıkık surları, garip damlı, kocaman yapıları, kiliseleriyle bir dev gibi geriniyordu karşımda koca şehir. Sonra birden bir gümüşten köprü çıkmıştı karşıma. Zamanla alışmıştım o güzel köprüye. O köprüyü hep ikinci mevki yeşil vagonlu tramvaylarla geçmiştim. Köprünün parmaklarına dayanıp balık tutanları gözlemiş. Bir gün ben de bir olta edinip ucuna midyeler, deniz kestaneleri takıp balıklar tutmuştum. Geceleri alışamadığım bir büyük masmavi sıkıntı içinde oltamın ucunda çırpınan gümüş renkli balıklar sıçrıyor düşlerime şimdi. Oltama takılan balıkların ağızlarını yırtmadan dikkatle çıkarıyorum iğneyi. Sanki özür diler gibi. Yeniden atıyorum onları masmavi sulara. 1960-2001. Birinci ayrımın sonu, sayfa 24.